Ayrım 22.
Aysel'i bu terliklerle gözünün önüne getirmesi güçtü. Güç. Bu güç olunca şimdi yatak odasına gitmesi, artık evin içinde olmadığını bile bile onu bir de orada araması büsbütün güç. Ansızın yer gök inliyor sanki. Diş fırçası bardakları birbirine vuruyor. Daracık cam raf şıngırtılarla titreşiyor. Mahalledeki kaynak... Aysel'in bu eve taşındıktan sonra bir ara söyledi. Kaynakçı 3 tur atarak uzun bir törenden sonra triporterini park ediyor. Bir kadın camı açmış olmalı. Haykırıyor. Geldin mi? Çok iyi bilinen bir şey üstüne neden soru sorar insanlar. Günde boşu boşuna kullanılan sözcüklerin sayısı toplansa, bunlar uçuca eklense, dünyanın çevresini 3 kez dolanacak bir sözcük kuşağı çıkar ortaya herhalde. Hiçe harcanan zamanlar adında bir hiç kuşağı. Ben de ne dikiliyorum burada hala? Aysel'in evinde olmadığını bile bile ne arıyorum banyosunda, köşesinde, bucağında? Yine de kendine engel olamıyor, yatak odasına yöneliyor. Belki de uyuyakalmıştır. Evin bilmediği tek köşesi, Aysel'in bu en özel dünyasına birkaç adım olsun atmak isterdi. Yapamıyor. Salt eşikten bakıp geri çekiliyor. Gözüne tek bir yatakla yatağın üstündeki saks mavisi sabahlıktan başka şey çarpmamıştı. Kendini iyiden iyiye soyguna çıkmış bir hırsız gibi duyuyor. İçinde ele geçirilecek herhangi değerli bir şeyin bulunmadığı bomboş bir kasanın kilidini boşu boşuna kırmış beceriksiz hırsız gibi. İşte sonunda ne bir yıkanma, ne bir sevişme sahnesi, ne kurbağa yeşili kombinezon, ne bir cinayet, ne de intihar. Hatta açılan kapıların ardında boşa dönen bir plak, bir teyp bile yok. Tablolarda yarısı yanmış bir sigara, büyük alevlerde tüten eşyalar, evraklar. İşte romanlarım da böyle. Büyük, çarpıcı olaylara yüz vermeyen şeyler yazıyorum. Basit hayatlar. Yaşandığı sürece kimse hiçbir şey dememiş olan ne varsa onlar kat kat açılmalı, gizlerinden sıyrılmalı. Organik zamanla bilinç zamanı arasındaki uzun ve çok dolambaçlı yolda gerçekleşen, gözle görülmeyecek denli küçük aşamalı değişimler, doğan gün, patlayan fırtına, boşanan yağmur benzeri bir somutluk kazandığı anda ile geçirilmeli. Değişimin elle tutulur olduğu an, o tek büyülü zaman parçası yakalanmalı. Düşündüğüm romanı hala yazamadım Aysel. Yazsaydın bitmiş olurdu her şey. Tek bir anın, o en kısa sürenin romanını yazmak isterdim yine de. Ama cancağızım, anlar yazılamaz ki. O da değişir. Yakaladığın anda başka bir şeye dönüşür. Ölüm ilk eline boyuna o zaman konuşmuşlardı. Varoluşçu anlamda bir sonsuz özgürlük aranışı değildi üstünde durdukları. Eski şövalyelerin onur ve yiğitlik uğruna, hançeri bağırlarına, namluyu beyinlerine dayamaları da değil. Kendi elleriyle kurup yücelttikleri makineler, silahlarla, teknolojik bir zamanın efendiliğiyle yüzleşmek gerekiyor. İnsanın kendi türüyle, kendisiyle, yalnız kendi kendisiyle hesaplaşması. Tanrı kavramı altüst olduğu, onurun, kahramanlığın anlamı tepeden tırnağa değiştiğine göre ölüm de onu seçişin anlamıydı. Yatak odasına girmemişti ama oradan büsbütün uzaklaşmamıştı da. Yatak örtüsünün nasıl bir şey olduğunu, Aysel'in başucundaki çekmecede aşk mektupları ya da siyanürlü bir yüzük saklayıp saklamadığını bilmek isterdi. Bir yerde bir not, salt martıların yavrularını uçurduğu mevsim. Ya da her şey birden terk ediyor beni. Ben her şeyden, büyük uyumdan hızla uzaklaşıyorum diye yazılmış bir not. O yalnız yatakta hala bir erkeğin sıcaklığını özleyip özlemediğini bilmek istedi. Bunlardan hiç söz açmadılar. Yalnızca dünya, ülke sorunları, birlikte içilen şaraplar ve her gün konuşulan şeyler. Ne iyisin, teşekkür ederim. Hayır, istemez, bu kadar yeter. Et ne güzel pişmiş. Sokakları yine kazdılar. Yine biri çukura düştü. Sol güçler nasıl birleşebilir? Evet haklısın, telefon kesikti. Elektrik faturasını yine şişirmişler. Yine savaş. Gitgide evlere kapanır olduk. Ama oralara bile bütün ülke. Tutuk evlerinde durum berbat. İşkence yokmuş, adama bak. Yine imza toplayalım bari. Bari yine bir dernek kuralım da hiç değilse bir ses. Fakat bu camiler, bu türbanlılar. Nereye gidiyoruz? Bir yazı yazalım yine. Bence Galileo'nun yaptığı doğrudur. Bence Machiavelli'ce bir aydın tutumu her zaman bağnazların ekmeğine yağ çalmaktı, onları yüreklendirmektedir. Özgür düşünce bir kazanırken bağnazlık bin. Yine de başka türlü hiçbir şey yapamamak, hiç kazanmamak olurdu. Ne yapacağız yine? Yine ehveni şer deyip sosyal demokratları mı destekleyeceğiz? Elbette. Başka seçim şansı yok ki şimdi. Benim var. Kendimden başka kimseyi desteklememek. Öfkeyle söylüyorsun. Ya ne yapacağım? İşçi ve işçileşmenin son bulduğu, insan emeğinin yerini makinelerin, bilgisayarların aldığı bir zamanda işçileşmeyi mi bekleyeceğim? Fakat yine zamanı iyi tanımalıyız. Zamanı iyi tanıyor muyuz? Yoksa bize tanıtıldığı kadar mı? Kuşkusuz bunlar da konuşulacak. Fakat kendileri artık hiç yok. İç dünyalar, iç yaşamlar yok. Bunları deşmek ne zamandan beri bir suç oldu? Dış zamanın karşısına hiç zaman konmayınca kozmik an nasıl yakalanacak? Bir tek yoldan. Kendini sonsuz özgür duymakla, reddedişle, yapayalnızlıkla. Burun kanatları oynuyor. Oraya yeni bir koku yerleştirmeye çalışarak yeniden oturma çalışma odasına geçiyor. Burada onu ilk karşılayan yine tavandan masanın üstüne sarkmış mikadan kuşlar oluyor. İnci mavisi kuşlar. Görünmez ipler ucunda ürpertilerle dönüp duruyor. Bunu buradan kaldırmalıyım. Bana hep ölümü düşündürüyor. Belki de ölümü düşündürdüğü için kaldırmıyorum. Şurada, işte ben bu koltukta, o ise divanın şu köşesinde oturuyoruz. Aysel derisi hafifçe kırışmış boynunu uzatıp kuşları gösteriyor, sonra ekliyor. Çoğu kez ölümü hayat dışı bir şey olarak algılıyoruz. Hayatın bir parçası olarak değil, yani hiç algılamıyoruz. Burun kanatları daha belirgin oynuyor. Bir an, o an beynim yepyeni bir romana açılmıştı. Bir dilden ötekine geçilmeyi bekleyen yepyeni bir hayata, yine geceydi. Yandan vuran ışık, kuşların rengini dağıtıyor, onları o olmaktan çıkarıyordu. O kadar canlı, hayata o kadar sıkı sıkıya bağlı görünen Aysel'in çığlık çığlığa, iri kanatlar çırparak özgürlüğe, sonsuz özgürlüğe. Ama cancağızım, anlar yazılamaz ki diyordu o. An da değişir, yakaladığında hemen başka bir şeye dönüşmüştür bile. İçindeki iblis ayaklanmıştı. Dudaklarından yalnız kendisinin sezebileceği sinsi bir gülümseme geçmişti, anımsıyor. Yine de insan bir kezcik olsun eliyle bir şeyi, ne bileyim bir yaşamı tutmak, işte bu, budur demek istiyor. Ya da karşıtı, bir kezcik, bir şeyi, bir yaşamı o. O olacağından emin, avuçlarından salıvermek. Dondurulmuş beyaz gül demek, umut diye buna deniyor. Bir kahkaha patlatmıştı Aysel. Ansızın susmadı mı? Susup derin derin düşünmedi mi? Bütün kitaplar demedi mi sonra? Bütün iyi ve güzel kitaplar bilinç anlarımızı ışıldatan kitaplar değil midir? Bütün tablolar, heykeller, müzik parçaları. Avuçlarımızdan kaçan ne varsa ancak onlarla yakalayabiliyoruz. Ama değişmiş olarak. Biz de değiştiğimiz için. Hep böyle genelleyerek, hep böyle soyut, sözlerde kendimize hiç yer ayırmayarak. Dalmış, o işte, şurada oturuyor. Yine aynı şeyi söylüyor. Fakat aynı olması mümkün mü? O gece bütün sözlerin soyut, genel bir anlamı, ağırlığı vardı, evet. Şimdi ise fazla özel. Şimdi sadece aradığı kadının nerede olabileceğini aydınlatacak birer ipucu. Yazı makinesine takılı kağıda bakmaktan kaçınışı, bundan önceki kaçınışları, bundan önceki çekinişleriyle aynı mı? Daha önce salt oraya aktarılmış düşünceleri merak ederdi. Şimdi oraya o düşünceleri yazan kişiyi merak ediyor. Onun gizli kalmış yanlarını. Şimdi niçin diyebilmek istiyor. Bunu niçin yazdı? Kendisiyle ilintili olarak niçin? Makineye doğru eğilmişken telefon ziliyle irkiliyor. Kendini suçüstü yakalanmış gibi duyuyor. Sanki Aysel, o kadar yakınıma gelme, sakın okuma. Sanki kendisi, fakat niçin? Telefonun zili gecenin içinde çınlayıp duruyor. Açıp açmamakta hala kararsız. Açması da gerek. Buraya Aysel'i aramaya, onu beklemeye, ondan bir haber edinmeye geldi. Bunu bilenler, durum üstüne bilgilenmek isteyenler var. Bunca gizli düşünce, bu kadar varsayım, çeşit çeşit ölüm biçimleri, biriyle yüz yüze geldiği, ağzını açtığı anda herkesin oluverecek sanki. Kendini yatıştırmaya çalışıyor. Arayan herhalde nerdir, belki de Ömer'dir. Aysel onun kendisini ara sıra aradığını söylerdi. Söyler, fakat çoktandır adı bile geçmedi. Ömer için ne düşünüyor? Onu arayışlarında ne duyuyor bilmiyorum. Boşandığı adam hayatında kapanmış yıldızlı bir anı defteri gibi duruyor. Sayfaları bitmiş, kapanmış. Üstüne kilit vurulup bir dolaba kaldırılmış. Öyle görünüyor. Ama salt bir görünüş bu. Arayan belki de Engin'dir. Olamaz mı? Aysel'in yurt dışından attığı kart. Onunla buluştuk. Buluşmak. Bu kadar. Evet. Elbet. Yaşlılar yurdunda akşamüstlerinin ne kadar kederli olduğu falandı. Bazen gözleri olduğundan öte ışıldar. Ömrümüzün emekle, acıyla kazanılmış ne kadar sevinçli parçaları da var. O parçalar bizim ziynetimiz, en büyük güvencemiz. Telefonun zili sürekli çalıyor, almacı kaldırıyor. Evet, ne tuhaf sesi diri, hemen hemen neşeli çıkıyor. Bağlandığı kadın burada, yanındaymışça. Arayan Profesör Türközü'ymüş. Onun sesi soğuk, hatta biraz azarlayıcı. Profesör Dereli evlerine dönmüşler mi bari? Yine de son bir kez sormadan bilmem ne yapmak istememişler. O halde basına verecek haberi dinleyin. Neden bana okuyor? Profesör Dereli, adına düzenlenen törene nedensiz gelmediğinden onur plaketi kendisine verilememiştir. Hiçbir açıklamaya gerek duymadan gösterdiği bu tutum, Bilim Hizmet Değerlendirme Kurulu'nca gözden geçirilip tartışılmak üzere. Diyor ki, kurul şimdi artık karar değiştirir herhalde. Kendisi plaketin başka birine verilmesinin oya konulmasını önerecekmiş. Adam yalnızca biçimlerle elinde kalan plaketi nereye koyacağı, kimin eline tutuşturacağıyla ilgili. Biri ya da öteki, yığın inceleme kitabı yayınlanan var. Onlardan herhangi birine verilebilir. Yeni yankılar bizlere ışık tutmuştu. Bu Aysel Hanım'ın seçilmesi için bir kolaylık teşkil etmişti. Çünkü ne olsa herkesin, bütün üyelerin o kadar incelemeyi tek tek gözden geçirmesi de kolay değil. Batı terazisinin tarttığı bir şeye karşı koyan da çıkmaz pek. Profesör Türk özüne asıl bunları söylemek. Gerçek bu değil mi zaten diye sormak isterdi. Ama kendileriyle konuşulup konuşulmayacak kişiler kafasında çoktan sınıflara ayrılmış. Telin öteki ucundakiyle neden tartışmaya girsin şimdi? Buna neden gönül indirsin? Profesör Türközü konuşurken kendisi de makinede takılı kağıdı bilinçsizce okuyup durmuştu. Hiçbir şey anlamaksızın bir, iki, üç kez okuyor o satırları. Uzak, hiçbir ayrıntısını ele vermeyen bir görüntüye bakar gibi. Sözcük dizileri ağır ağır yaklaşıyor. Şekillerin önündeki sis açılıyor, anlam görünür oluyor. Her durumda özgür kimliğimizi koruyabilmek ancak edimle söylenebilecek şu iki sözcüğe bağlı. Yinelemeye hayır. Aynılaşmaya hayır. Aynılığa hayır. Biraz ara verip daha altta da şöyle yazmış Aysel. Her durumda özgür kimliğimizi koruyabilmek ancak edimle söylenebilecek şu tek ve son söze bağlı. Hayır. Kurul başkan yardımcısının telefonda başka neler söylendiğini artık işitmiyor. Almacı yerine bırakıyor. Aynı anda Aysel'in sesi kulaklarında bir çığlıkla yankıyor. Hiçbir zaman gerçek bir başkaldırım olmadı. Asla. Hep özgürlüğün kıyılarında dolanıp durdum. Kimin oldu ki? Benim oldu mu? Kendini öne sürerek Aysel aptalca avutmaya kalkıştığını anımsıyor. Daha birkaç gün önce güzel bir kış güneşi yakalayıp kıyıda yürüyüşe çıkmıştık. Solgun gün ışıkları denizden esen ıslak rüzgarı kurutmaya yetmiyordu. Hafta içinde bir günün saat 10'larında işine gidenler gitmiş, işi olmayanlar uykuda. Ortalıkta alışılmadık bir sessizlik var ya da gürültüye fazla alışıldı. Kıyıyı çalı süpürgeleriyle süpüren belediye işçilerinin çöp kutularını tangırdatmaları, çöp kamyonlarının her yanları zangırdayarak dönemeyecekleri yerlerde dönmeye, daracık bir sokağa girmeye çalışmaları, yuvarlanan çöp varilleri, minibüsünü kenara çekmiş sürücünün kapıları açık aracından ortalığa çın çın dökülen kaset efkarı, fırtınada yerlere düşmüş telefon kabloları başındaki PTT onarımcılarının bağırış çığırış maç tartışmaları. Her şey ses geçirmez bir camın gerisinde olup bitiyordu. Aysel'le birlikte bulunmanın güzelliği buradaydı işte, burada. Artık uyumda çok güçlük çektiği dış dünyayı ancak o zamanlar unutabiliyordu. Yalnızken çirkin, kırıcı, yıkıcı bulduğu her şey gözüne hoş görünüyordu. Tasarladığı romandan konuşuyorlar. Kimseye tek satır söz etmediği çalışmalarından ona sürekli söz açışı. Yıllar içinde adım adım gelişmiş bir alışkanlık olup çıkmıştı. Sanki artık bağlanabildiği bu tek kişiden de bir ilgi belirtisi gelmezse yazmanın hiç anlamı kalmayacak. Aysel her zaman ne kadar ilgiliydi, ilgili yani. karısını, çoluğunu, çocuğunu, çiftini, çubuğunu bırakarak kaçan, gerçek ve doğru saymadığı her şeye karşı direnen bu yerli Tolstoy'u nereden bulup çıkardığını gerçekten merak ediyorum. Çünkü genelde insanlar önünde sonunda hayatla barışıyor, onunla uzlaşarak yaşayıp gidiyor. Gençlikte başkaldırı bir yatsıyış kolay anlaşılabilir. Ama denenebilecek her şeyi denedikten, hayatın istediği bu sabrı gösterdikten sonra ölüme beş kala ben benim diyebilmek. Işığın sönmeye yüz tuttuğu anda asıl sönen ışığa direnebilmek. Sen ilk kez topluma aykırı, olağanüstü bir roman kahramanı tasarlıyorsun bence. Ya da hayatta bulunmayanı romanda gerçekleştirmek. Bu bir özlemin anlatımı olacak. Yanılıyor muyum? Yolun üstünde Aysel'e sarılmak, onu öpmek, ona daha sıkı sarılmak istemişti. Yine de hayat güçlü, romanı kuramıyordu işte. Aydın intiharlarını inceleyerek geleceğin baş kaldırısını bulgulamaya çalışan dostuna, düşünsel faaliyet sonucu kendini sahiden özgür kılmış bir kahraman armağan edemiyordu. Ama yazar önünde sonunda düşleyebiliyordu. Ütopyaları yardımına çağırabilirdi. Bilincinin ise somut gerçekleri sayıya dökmesi gerekiyor. İnsanları birer rakam olarak görmesi. Bir kahveye girmişler, ıhlamur içiyorlar. Aysel işte o zaman söylemişti. Hiçbir zaman gerçek bir başkaldırım olmadı. Hep özgürlüğün kıyılarında dolanıp durdum. Üşümüş ellerini hohluyordu. Camın ötesinde martılar denizin çöplerini inip inip kalkıyor. Daha bir hafta kadar önce, biliyor muyuz, özellikle bu son yıllar kaç aydın Aysel'in böyle açıkça itiraf ettiğini kendi kendine düşünüp durdu. Biliyor muyuz, sıkışıkta kalınan bu noktada kaç kez kendini örtbas ederek yine. Aysel'in üşüyen ellerini tutmak, avucunu ısıtmak istemişti ama yapamadı. Buna hiç mi hiç hakkı olmadığını sandı. Salt kederli kederle mırıldanmıştı. Kimin oldu ki Aysel? Az önce belki de yaşamda bulunmayanı tasarlıyorsun dedin. Gerçekte kendimde bulunmayanı, kendimde bulamadığımı desek? Aysel şaşkın. Aa, yo, yazarın kendinde olmayanı tasarlayabileceğini sanmam. Ütopyalar bile ayak basacağı bir yer ister. Tedirginlikle bakıyordu yüzüme. Hatta biraz ürkmüş. Bense gözlerimi masanın çatkılı örtüsüne eğdim. Her durumda özgür kimliğimizi koruyabilmek. Gözlerimi çatkılı masa örtüsüne dikmiş, Aysel'in kurduğu bu tümceyi kurmaktan kaçınıyordum. Bir kez daha görece bir demokrasi ortamında çabucak düzenlenmiş şu tuhaf kültür turnesini yarıda bırakıp dönmüştü. Döneli iki gün oluyor ve camları buğulu kahvede ıhlamurlarını yudumluyorlar. Özgür kimliği geliştirmek değil, ancak olanı koruyabilmek. Özgürlükler askıya alınınca, her şey geriye gidince ölçüt, elde avuçtakini saklı tutabilmek olup çıkıyordu işte. Bu bile ne kadar güç. Yapılan çağrıda turnenin ilerici yazar ve sanatçıları bir araya getirdiği, bunun bağımsız bir düzenleme olduğu yazılıydı. Ihlamur bardağını tabağa bırakıyor, kırık, hayli utanç içinde Aysel'i anlatıyordu. Çağrı mektubunda yazılana bak. Yozlaştırılmış kültür yaşamımıza çağdaş bir içerik kazandırma yolunda atılacak bu önemli adım, turneye katılmasını dilediğimiz siz sanatçı ve yazarlarımızın, aydınlarımızın desteğiyle gerçekleşecektir. Ülke kültür tarihi önünde suçlu kalmayı istemeyeceğiniz umuduyla ve benzeri. Aysel yargılayıcı olmaktan mı kaçınıyordu, karşısındakinin yarasını mı kanatmak istemiyordu, sakin sakin gülümsemişti. Baskı, gözdağı verişler gelince bir yanlı gelmez ki. Yazı makinesinin başına çökmüş, çenesini avuçları arasına almış, gözleri hala büyük harflerle yazılı satırlardı. Her durumda özgür kimliğimizi koruyabilmek. Sonra da o çağrı. Çağrıya boyun eğişi. Kendinde, kendi içinde kurduğunu sandığı kulenin tepe taklak yıkılışı. Benliğinde hala bu yıkılışın uğultusu. Çağrı mektubunu yırtıp attığında kule dimdik ayaktaydı henüz. Bunu içsel özgürlük kulesini ya da kalesini, üstelik hiç özel çaba harcamadan, doğallıkla, sonuna dek koruyacağından da emin. Bundan kuşkunun sözü bile olmaz, akıldan geçmez. İşte, hem aydınlara seslenip, hem onlara tarihsel sorumluluklarını anımsatmakta hiçbir sakınca görmeyen çağrı mektubu, çoktan kağıt sepetini boylamıştı ya. Yepyeni kurulmuş, çiçeğe burnunda Sanat ve Kültür Derneği'nin düzenlediği turne çağrısı. Kurucular arasında pekala ağırlıklı kişiler de var. Turneye katılmayı düşünmeyen tek yazar yokmuş. Tatilde, yurt dışında olanlar, hasta ve yatalak durumdakiler, bir de tabii çağrılmayanlar sayılmazsa. Ertesi akşam tiyatroda rastladığı, çağrının altında da imzası bulunan genç yazara yine de sormadan, düşüncesini belirtmeden edememişti. Turneye çağırdığınız kimseleri ne gözle gördüğünüzün farkında mısınız? Ülke aydınına el koyma hevesinin yalnız karşı taraftan geldiğini düşünmek yanlış olur bu durumda. Faşizm de yalnız topla, tüfekle, insanların kıçına cop sokmakla olmaz. Haddini bilmezliğin, bırakın aydına, insana saygısızlığın her biçimi faşizmin ta kendisidir. Tarihsel sorumluluklarımızı tartma terazisini elinizde tutma hakkını kim veriyor size? En kötüsü kafalardaki bu çarpıklık da değilmiş. En kötüsü karşı duruşlarımızın da zamanla artık hiçbir ağırlığının kalmamış olması. Bu sözleri işiten genç adamın söyleyenin yakasına yapışmasını falan beklerdi. Oysa öteki son kerte yumuşak, alttan alıcı. Ah abi, haklısınız. O kadar çok şeye koşturuyoruz ki. Gerçekte o çağrı yazısını yazan arkadaş çok iyi bir çocuktur. Ama ne yapsın, o da heyecanlanmış. Yıllardır o kadar sessiz ve dağınık kalınmışlığa bir son verilmesinin getirdiği heyecanla işte. Biz de bakacak zaman bulamadık. Artık bunu sorun edinmeyelim. Dayanışalım, yeniden canlanalım. Bu turneyi en etkin bir biçimde gerçekleştirelim. Oturdukları kahvede Aysel'e bunlardan söz açmıştı. Benim gerçek bir başkaldırım, bir yattı işim oldu mu ki Aysel? Bir silinişi, üstüne vurulacak damgayı falan hiçe sayamayarak, bunu göze alamayarak, siz biraz aralanır aralanmaz görev çağrısına uyup kültür turnesine, zorbalığa karşı o kadar dağınık kalınmışken. Sonuçta bu turneye katılmış bulunmasının ağırlığını üstünden bir türlü atamıyordu. Kendi yapamadığını Aysel yapmış. Yazar dostunun öfkeden, utançtan titreyen ellerini elleri içine almış, onu avutmaya çalışmıştı. Unut demiyorum, unutma. Ama aynı oranda özgürlüklerimizi sıraya dizmek zorunda kalabileceğimizi de anımsa. Gittiğimiz her yerde ilkin Sosyal Demokratlar Partisi'ne katılan yeni üyelerin yemin töreni yapılıyordu. Her şeyin üstüne bu yalana ne demeli? Kullanıldığını anlamak ne kadar onur kırıcı, ne yaralayıcı. Ve ben hala ne kadar budalayım Aysel. Ne işim vardı ki o turnede? Aysel gülümsüyordu. Galiba neden gittiğini bulabiliyorum. Turneyi hemen yarıda bırakmıştı, dönmüştü. Zaten gitmeyecekti, zaten. Tiyatroda rastladığı dernek üyesi yazara da açıkça söylemişti bunu. Fakat utançtan Aysel'e artık asla söyleyemeyeceği şey şu. Tiyatro gecesinden sonra, belki 2 gün sonra yolda çok ünlü bir ozana rastlamıştı. Güzel bir turne olacak. Katılıyorsun değil mi? Hayır. Katılmalısın. Katılmazsan korktu, geçmişten yıldı derler. İlericilerin yılmadıklarını, yılmayacaklarını gösterecek ilk önemli girişim bu. Ya öyle mi? Korktu, yıldı mı derler? Ne yıldım ne de korkuyorum. Bari katılayım ben de. Şimdi kim özgür? Ben mi? Özgür bir birey. Hadi oradan. Korktu. Denmesinden korkmuş biri nasıl özgür olabilir ki? Korkak bilinmeyeni göze alabilseydi belki. Belki özgürleşme yolunda bir adım atmış olabilirdi. Dahası başkalarının gerçekten özgür kararları içinde bu. Küçük bir başlangıç, minik bir tohum. Her durumda özgür kimliğimizi koruyabilmek ancak edimle söylenebilecek şu tek ve son söze bağlı. Hayır. Günlerdir beyninde dönüp duran bir tümceyi Aysel'in yazı makinesinde bir kağıtta yazılmış görmek. Ancak edimle söylenebilecek. Kendini bir karabasanın içinde buluyor. Ben onun son sözü söylemiş olmasını istiyorum ama benim son sözümü özlüyor. Bu noktada hayatları denli ölümleri de birbirine karışıyor. Uzun bir romanın sonunu organik zamanla gelecek zaman arasındaki gölgeli alanda bırakabilirsin. İkiye yarılmış bir zamanı okura karanlık ve aydınlık olarak birlikte sunabilirsin. Böylece izleyiciye el koymaktan, bu zorbalıktan kaçınabilirsin. Ama kendi kendinin efendisiysen kendine kendin el koymak zorundasın. Boynuna fularını doladı. Kendini az önce Aysel'i saks mavisi sabahlık kuşağıyla astığı yere astı. Sıçrıyor. Telefonun zili acı acı çalıyor yine. Kurtuluş. Arayan herhalde Aysel'dir. Hayır. Onu yitirmiş olmak istemiyor. Aysel bir sığınıştı. Sığınış. Kaçabileceği tek delik. Fakat almacın içinde bir erkek sesinin ne işi var? Arayan Engin'miş. Ona hocanız burada değil şimdi diyebiliyor sadece. Öteki ne söylüyor? Roman mı? Ne romanı? Efendim? Anlayamadım. Özür dilerim.